Ayrım 22, Bölüm 21, Sayfa 334. Panama şapkalı adam kız evlatlıklar ediniyor. Mustafa Kemal annesi Zübeyde'nin mezarını ilk ziyaret edişinin hemen ardından Latife'ye evlenme teklif ettiğinde, Latife Mustafa Kemal için teselli bulma açısından hep kendisine bağımlı kalmış yaslı annesinin karşıtı bir kadını temsil ediyordu. Zübeyde'nin söz konusu bağımlılığı Mustafa Kemal tarafından tehditkar bir boğuculuk olarak yaşanmıştı. Avrupa eğitimi almış, batılı bir yaşam tarzını benimsemiş Latife, Mustafa Kemal'e başkaları tarafından mağdur edilmiş kederli bir kadın değil, utku sahibi, karmaşık, parantez, sophisticated, bir kadın olarak görünmüştü. Bununla birlikte aynı kutuplar birbirini iter özdeyişine uygun olarak, Latife paradoksal bir biçimde kocası için boğucu bir eş haline geldi. Mustafa Kemal tıpkı gençliğinde yapmış olduğu gibi onun boğuculuğundan ayrılmayı becerdi. Eşinden boşanmak suretiyle hem kendisini özgürleştireceğini hem de kederli annesini temsil etmiş olan ulusunu geçmişin egemenliğinden kurtaracağını umuyordu. Ulusun özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte onarılmış anneye (parantez repaired mother) geri dönmeyi ümit edebilirdi. Dolayısıyla boşanması onun kendisini kararlı bir şekilde ulusun işlerine vermesine olanak tanıyacak psikolojik mekanizmayı harekete geçirdi. Şimdi Türk ulusunu modernize etmek için çalışacaktı. Mustafa Kemal'in attığı adımların bazıları Batılılara önemsiz görünebilir. Ancak bunlar Mustafa Kemal'in içinde yaşadığı zaman ve mekan açısından devrimci bir içeriğe sahiplerdi. Ve Mustafa Kemal attığı bu adımlarla halkına olanaksızı olanaklı kılma yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyordu. Söz konusu adımlardan biri geleneksel bir başlık olan fesin kaldırılarak bunun yerine batılı tarz şapkanın ikame edilmesiydi. Yakın Doğu toplumu 20. yüzyılın kendisini zorla dayatan modernizasyon hareketi öncesinde cemaat bağlarının hayli güçlü olduğu bir toplumdu. Ve bir kimsenin kimliği onun dinsel ilişkisine yakından bağlıydı. Kişinin mensup olduğu dinin en belirgin dışa vurumlarından biri o kişinin giysileri ve başına taktığı başlık türüydü. Ayrıca bunlar sık sık o kişinin sahip olduğu toplumsal statüye de işaret ederlerdi. Tıpkı aksanın (parantez accent) İngiltere'de bu açıdan sahip olduğu rol gibi. Geleneksel olarak Müslümanların başlığı türbandı. Türban, namaz sırasında alnın yerle temasını kolaylaştırıyor, ayrıca güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyordu. Hadisler, türbanın Müslümanlar arasındaki benzersiz yerini daha da sağlamlaştıran bir diğer faktördü. Allah ve melekler, cuma namazında başına türban giymiş olanları kutsarlar ve "Türban, inanç ile inançsızlık arasındaki sınırdır" şeklindeki sözler bu özel başlığın kutsallığına işaret eder. Müslümanlara kendilerini ayırt eden kıyafetlere sadık kalmaları öğütlenirken, gayrimüslimlerin Müslümanların giysilerini benimsemeleri yasaklanmıştı. Siyasal değişimler özellikle de bir hanedanın yerini bir diğerine bırakması ve hatta aynı hanedan içinde bir yöneticinin diğerinin yerine tahta geçmesi çoğu kere başlıktaki bir değişime de yol açıyordu. Safevi hanedanına dayandığı askeri gücü sağlamış olan Türk boylarının kızıl bir başlığı benimsemeleri bu konuda en bilinen örneklerden biridir. Dipnot 120. Şah İsmail'in kurduğu Safevi hanedanlığı İran'ı 1500'den 1722'ye kadar yönetti. Safevilerin dünya görüşü güçlü biçimde Şii inançlara dayanıyordu. Bu başlıkları nedeniyle kızıl baş olarak anılırlar. Osmanlılarda başlık konusunda en dikkate değer değişiklik 1826 yılında Padişah II. Mahmud'un 18. yüzyıl sonlarından itibaren giderek bir huzursuzluk kaynağı haline gelmiş olan dik başlı Yeniçerilere karşı askeri bir harekata giriştiği zaman yaşandı. Yeniçeriler rahata alışık oldukları İstanbul'dan uzak yerlerde askeri seferlere katılmak istemiyorlardı. Sürekli olarak saraydan hediye ve özel ödemeler talep ediyorlar. Ellerinde bulundurdukları askeri gücün zayıflamasına yol açan bir dizi ayaklanmaya kalkışıyorlardı. Bürokratlarla, önde gelen din adamlarıyla ve askeri liderlerle bir koalisyon kuran II. Mahmud, 15 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kapattı. Yeniçeriler bir süre direndiler ancak padişaha bağlı askerler bunların kışlalarına topa tutarak direnişi kırdılar ve böylece Yeniçerilerin tasfiyesi zorla gerçekleştirilmiş oldu. Batılı modele uygun yeni bir ordunun kurulması zorunluluğuyla yüz yüze kalan Padişah II. Mahmud, yeni ordu için yeni bir başlık belirledi: Fes. Daha önce Kuzey Afrika'da ve Akdeniz'de Osmanlı egemenliği altındaki adalarda yaşayan Yunanlılar tarafından giyilen Fes, ilkin Osmanlı ordusunda kullanıldı. Ardından 1829 yılında çıkarılan bir yasayla birlikte diğer Osmanlı memurlarının takması zorunlu bir başlık haline geldi. Avrupalı çağrışımlara sahip olmasına karşın Müslümanlar gönülsüz de olsa fes takmayı benimsediler ve bu başlık bir süre sonra İslam'ın evrensel bir simgesi durumuna geldi. Mustafa Kemal, fesin İslam kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesinden 100 yıl kadar sonra fesin Türk toplumundan kaldırılıp atılmasını önerdi. Köylülerin batılı gibi görünmelerini, kendilerini karakterize eden geleneksel giysilerinden arınmalarını istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun batı dünyası yüzünden yaşamış olduğu büyük sıkıntılara karşın Mustafa Kemal ateşli bir batı uygarlığı yandaşıydı. Ona göre dünyada yalnızca bir tek uygarlık vardı ve o da batı uygarlığıydı. Osmanlı dönemlerinde uygulanmış İslam pratiğin, uygarlığın Türkler arasındaki gelişimini engellemiş olduğunu düşünüyordu. İslami pratikleri çökertmeye giriştiğinde gerçekte içinden geldiği ve kendisine hizmet ettiği ulusun kültürüne saldırmış oluyordu. Mustafa Kemal, anne imgesinin kötü yanları ile, parantez, bu kötü yanları annesinin sürekli yas içinde olmasının ve kendisine doyurucu bir annelik veremeyişinin sorumlusu olarak görüyordu. Belli İslami pratikler arasında bir ilişki kurmuş olmalı. Türk toplumunun o kötü pratiklerden arındırılması, parantez, her zaman tamire ihtiyaç duyan annesiyle özdeşleştirdiği, ulusu iyileştirmeye ve uluslar ailesi içinde hak ettiği yeri ve rolü üstlenmesi için Türkiye'yi onarmaya hizmet edecekti. Türklerin giyim tarzını değiştirmeye kararlı olan Mustafa Kemal, yanında Nuri bir başka arkadaşı, iki yaveri ve sekreteri olmak üzere 25 Ağustos 1925 sabahı Ankara'dan ayrıldı. Ankara'nın kuzeyinde yer alan Mustafa Kemal'in Türkiye'nin en muhafazakar şehirlerinden biri olduğunu duyduğu Kastamonu'ya gidiyorlardı. Orada Türklere şapkayı tanıtacak, batılı giysileri benimsemesinin gereği konusunda halkı ikna etmeye çalışacaktı. Bu Amerikan başkanının çöllerde yaşayan bir Arap göçebe gibi giyinip New York şehrinde insanlardan kendisi gibi giyinmelerini istemesi gibi bir şeydi. Mustafa Kemal, büyük taarruz sırasında Yunanlılara en güçlü oldukları noktadan saldırması gibi kıyafet reformunu başlatmak için muhafazakarlığın ve İslam'a bağlılığın en güçlü olduğu şehri seçmişti. Daha önce bölgeye hiç gitmemişti, ancak yolculuk sırasında Padişah Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a karşı 27 Temmuz 1402'de giriştiği büyük savaşın yaşanmış olduğu yerden geçeceklerini biliyordu. Esenboğa Ovası'nda Timur, Osmanlı ordusunu bozguna uğratmış, Beyazıt'ı esir almıştı. Ardından henüz yeni yeni palazlanan Osmanlı İmparatorluğunu yerle bir etmişti. Osmanlıların bu yenilginin yaralarını sarması 30 yıla yakın bir zaman almıştı. Mustafa Kemal, Timur'a hayrandı. Türklerin kendi soylarından geldiğini ileri sürdükleri bu adamın dünya tarihinin en büyük askeri komutanlarından biri olduğunu düşünüyor. Timur hakkındaki kitapları okumaktan çok hoşlanıyordu. Girişmiş olduğu bu eylem askeri bir niteliğe sahip olmamakla birlikte çetin bir savaşı andırıyordu. Mustafa Kemal yolculuk sırasında yanındakilere Timur'dan ve onun stratejilerinden söz etti. Çorak yolda giderken Mustafa Kemal, Timur zamanında Orta Anadolu'nun ormanlarla kaplı olduğunu hatırladı. Devlet koruyucu bir orman politikasına sahip olmadığı için zaman içinde ormanlar talan edilmiş ve bölge çoraklaşmıştı. Mustafa Kemal Anadolu'nun bu bölgesini yeniden ağaçlandırmayı düşledi. Aynı gün Kastamonu'nun güneyindeki Çorum şehrinde grubu karşılayan kalabalık Gazi'yi Avrupalı giysiler içinde gördüğü zaman afallamış olmalı. Giydiği takım elbise yeşil keten bezinden dikilmişti. Ancak elbisesinin kesimi açıkça batılı modellere uygundu. İçine bir gömlek giymiş, boynuna kravat takmıştı. Elinde beyaz, bantsız bir Panama şapkası vardı. Onun şapkasız olduğunu gören insanlar saygı gereği başlarındaki fesleri, türbanları, kalpakları çıkardılar ve Mustafa Kemal'i coşku ve alkışlarla karşıladılar. Şehir halkı yol boyunca zafer takları kurmuştu. Gazi bunların altından geçerken hem kendisine duyulan saygının bir göstergesi olarak hem de onun talihinin açık olması için getirilen koyunları kesip kurban ediyorlardı. Ulusal kahramanın batı tarzı giysileriyle onun önünde gerçekleştirilen geleneksel İslami kurban kesme pratiği arasındaki tezat çok çarpıcıydı. Ortam Mustafa Kemal'in kendisini görkemli, karizmatik bir lider olarak öne çıkarması açısından idealdi. Nitekim Gazi vakit yitirmeden harekete geçti. Kalabalığın arasına girip insanlarla el sıkışırken onlara şöyle sordu: "Şapkalarınız nerede?" (Parantez: Aydemir 1969, 3. cilt, sayfa 237). Kastamonu Gazi'yi karşılamaya hazırdı. Şehrin önde gelenleri bölgedeki bütün otomobillerin bir araya toplanmasını istemişlerdi. 20 kadar otomobil Mustafa Kemal'i şehrin hemen dışında yolda karşıladı. Kurtarıcı iyice yaklaşıp gözle görülür yakınlığa geldiğinde heyecan doruğa çıktı. Yine keten bezinden yapılmış takım elbisesini giymişti ve elinde Panama şapkası vardı. Mustafa Kemal kalabalığın arasına girip yürümeye başladığı zaman sanki birisi işaret vermiş gibi herkes kendiliğinden başındaki Müslüman başlığı çıkardı. İnsanlar Gazi'yi başı açık görmenin ilk şaşkınlığını atlattıktan hemen sonra itaatkar bir tavırla başlıklarını çıkarıp diğerlerine katılıyorlardı. Yeni tarz şapkayı kabul ettiğini daha vurgulu bir şekilde ifade etmek isteyen birkaç kişi hemen el yordamıyla kendilerine birer şapka yapmış ve bunları başlarına geçirmişlerdi. Mustafa Kemal, karizmatik bir lider olarak istediği en nazik ve yumuşak ikna tarzından, (parantez bir anne imgesi), otoriter bir baba tarzına geçme yeteneğine sahipti. Kastamonu'daki ikinci gününde kıtada giyilen bir mareşal üniforması içinde askeri bir garnizonu ziyaret etti. Kışlada teftişe henüz başlamıştı ki üzerinde "Bir Türk 10 düşmana bedeldir" yazılı bez bir afiş gördü. Nöbetçi subayını yanına çağırdı ve afişte yazılanların doğru olup olmadığını sordu. Subay "Doğrudur paşam" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Gazi hiddetli, karizmatik lider tavrıyla bağırdı: "Bana göre değil, bir Türk dünyaya bedeldir." (Parantez: İmece 1959, sayfa 4). Kastamonu'da kalmayı sürdüren Mustafa Kemal, 26 Ağustos'ta belediye binasına bir grup yetkiliyle görüştü. Türkiye'yi modern dünyanın parçası durumuna getirmek ve onu İslam'ın kötü yanlarından ayırmak isteğiyle doluydu. Fesle ve onun altına giyilen takke ile alay eden Mustafa Kemal, düşüncelerini açıklamaya girişti. "Bizim kıyafetimiz milli midir?" (parantez hayır sesleri). "Bizim kıyafetimiz medeni ve beynel milel midir?" (parantez hayır, hayır sedaları). "Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de beynel mileldir. O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle tasvif olunmaya razı mısınız arkadaşlar?" (parantez hayır, hayır katiyen sesleri). (Parantez İmece 1959 sayfa 17-18). Sonraki gün Gazi ve grubu Kastamonu'dan ayrılarak Karadeniz kıyıları üzerindeki İnebolu'ya geçti. Burada yine batılı giysiler içinde ve elinde Panama şapkası olduğu halde halka düşüncelerini aktarmayı sürdürdü. Uygarlıktan ve kalkınmaya duyulan ihtiyaçtan söz etti. Cahillik, Türk toplumunun ortadan kaldırılması gereken bir diğer zaafıydı. Kuşkusuz burada ilginç bir not olarak Mustafa Kemal'in annesinin de okuma yazma bilmediği hatırlatmak gerekir. Mustafa Kemal'in konuşma kayıtları onun özellikle etkileyici bir tarzda konuştuğuna işaret etmiyor. Bununla birlikte kalabalıkta kendi düşünceleri doğrultusunda bir arzu ve heyecan yaratabilmiştir. "Bir ulusun uygar bir tarzda giyinmeden uygarlaşabilmesi mümkün müdür?" diye bağırıyor. Bunun üzerine kalabalık "Asla, asla" diye karşılık veriyordu. Ardından "Uygarlaşmamış insanlar olarak tanımlamayı kabul ediyor musunuz?" diye sürdürüyor. Halk yine "Asla, asla" diyerek haykırıyordu. Sonra Gazi halkı mücevherle ama çamura bulanmış mücevherle karşılaştırmaya girişiyordu. "Mücevherin ışıldamasını istiyorsanız onu üzerindeki çamurdan arındırmanız gerekir" diyordu. Çamurdan kurtulmak, ayağa giyilen ayakkabıları, bacağa giyilen pantolonu, yakasına kravat bağlanmış gömleği, ceketi ve doğal olarak bunların tamamlayıcısı olan ve insanları güneşten koruyan bir başlığı da gerektiriyordu. Bundan sonra kıyafet devriminin en bilinen ifadelerini sıralamaya geçti. Kendisini dinleyenlerin önünde parmağıyla elindeki Panama şapkasını göstererek "Bunun adı şapkadır," dedi ve devam etti. "Dinsel yasaların bunu giymeye izin vermediğini söyleyenler var. Onlara cahil olduklarını söylememe izin verin. Onlara sormak istiyorum. Yunanlıların başlığı olan fes giymek dinen makbul oluyor da şapkayı giymek neden yasak oluyor?" Parantez İmece 1959 sayfa 46. Bu konuşma yeterince sarsıcıydı ama Mustafa Kemal daha kışkırtıcı şeyler de söyleyecekti. Gazi, Türkiye'de kadınların ezilip horlandıklarını, oysa uygar toplumun kadınlarının özgürlüğünü gerektirdiğini söyledi. "Biz her noktayı nazardan medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetini anlayamayışımızdandır. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz. Bütün Türk ve İslam alemine bakın. Zihniyetlerini, fikirlerini medeniyetin emrettiği tehavvül ve tealiye uyduramadıklarından ne büyük felaket ve ızdırap içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki tebeddüldendir. Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Çünkü mecburuz. Millet vazıhan bilmelidir. Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki ona bigane olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz aile-i medeniyede layık olduğumuz mevkiyi bulacak ve onu muhafaza ve ila edeceğiz. Refah, saadet ve insanlık bundadır." Parantez İmece 1959 sayfa 47. Kendi içinde zahmete değer önemli bir amaç olan kadınlara eşit toplumsal statü kazandırılması, Mustafa Kemal'in zihninde kendisini kuşatıp boğan annesiyle olan huzursuz ilişkisiyle bağlantılıydı. Dünyanın önünde kendi ayakları üzerinde durmaları için kadınları özgürleştirmek, bir bakıma annesinin imgesini daha az tehlikeli kılacaktı. Dışarıda ve göz önünde bulunduğunda düşmanın tehditkarlığı azalır. Bağımsızlık mücadelesini başlattığı günlerin anılarıyla yüklü olarak Karadeniz kıyılarına yaptığı gezi Mustafa Kemal'e keyif ve neşe içinde geçen 3 gün yaşattı. Denizcilerin ve balıkçıların arasına girdi. Onların eğlence ve sohbetlerine katıldı. Gazi bir kalabalık gördüğünde hemen öne çıkıp kendini gösteriyordu. İnebolu halkı onun tanınmaya olan görkemlik ihtiyacını fazlasıyla doyurmuştu. Kimi konuşmalarında tekrar tekrar vurguladığı gibi İnebolu sakinleri ona büyük bir sevgi ve yakınlık göstermişlerdi. Onun ağzından çıkan her sözcüğü sanki annenin memesinden emdikleri birer süt damlasıymışçasına dikkatle dinlemişlerdi. Eşanlı olarak anne, baba, parantez, eril, dişil, görüntüsü sergileme konusunda sahip olduğu benzersiz yetenek, dinleyiciler arasında bulunan herkese aradığı bir şeyi sunuyordu. İyimser, ümitli bir ruh hali içinde İnebolu'dan ayrılan Mustafa Kemal, yolculuğuna yine Kastamonu'nda ara verdi. Şehirde şapka giyen erkekler gördü. Hatta bazıları şapka bulamamış, kadınların şapkalarını değiştirerek onlara erkek şapkası görüntüsü vermeye çalışmışlardı. Gezi, Yunanlara karşı kazanılan büyük zaferin yıl dönümüne rastladı. Buna pek aldırmadı. Şimdi askeri başarılarının arkasında bırakmasını gerektiren bir başka tür mücadelenin heyecanına kapılmıştı. O andan itibaren cahilliğe ve geri kalmışlığa karşı konferans ve konuşmaların eşliğinde yürütülecek amansız bir savaşa girmişti. Onun köylülerini özgürleştirme amacıyla kendisini çocukluğunun boğucu etkilerinden özgürleştirme arzusu birbirinden ayrılmaz bir biçimde iç içe geçmiş görünüyordu. Kendisine seçtiği hedeflerden biri tekke ve zaviyelerde odaklaşan ve kendisini kardeş cemaatleri olarak sunan dinsel kurumlardı. Osmanlı Türkiye'sinde imparatorluk sathında örgütlü olan pek çok şehir ve kasabada şubeleri bulunan çeşitli tarikatlar vardı. Her tarikat kendine önemli bir dini şahsiyetin yaşamı ve işleri üzerine inşa ediyordu. Dinsel tören sırasında kendi etraflarında dönen ve merkezleri Konya şehri olan Mevleviler, kendilerine Celaleddin Rumi'nin (parantez 1207-73) yaşamını ve onun mistik şiirlerini esas almışlardı. Bu tarikat şehirlerde oldukça yaygındı ve hükümet çevreleri üzerinde dikkate değer bir nüfuza sahipti. Öğretilerini Anadolu'nun efsanevi Müslüman ve velilerinden biri olan Hacı Bektaş'tan alan Bektaşiler, Yeniçeri kurumuyla yakın ilişkilere sahiplerdi ve esas faaliyet alanları kırsal kesimdi. Ülkenin kırsal alanlarında dinsel açıdan aziz kabul edilen insanlara yönelik çok çeşitli batıl inançlar vardı. İnsanlar kendilerine yardım edeceği, cezalandırmadan kurtaracağı inancıyla o azizin ruhunu hoşnut kılmaya çalışıyorlardı. İçinde kimin yattığı kesin olarak bilinemeyecek kadar eski mezarlar birer türbe haline getiriliyor, bunlara muazzam bir dinsel önem atfediliyordu. Bu türbeleri ziyaret edip buralarda dua etmek, buralara yeşil bir bez parçası bağlamak yaygın bir gelenekti. Halkın İslami inancından kaynaklanan ve Mustafa Kemal'in ister istemez annesinin batıl inançlarıyla özdeşleştirdiği bu pratikler onu öfkelendiriyordu. Kastamonu'da yaptığı konuşmalardan birinde İslam'a atfedilen hurafelere saldırdı. Kastamonu halkına şu şekilde çıkıştı: "Vustai zihniyetlerle, iptidai hurafelerle yürümeye çalışan milletler mahvolmaya veya hiç olmazsa esir ve zelil olmaya mahkumdurlar." (Parantez: Atatürk 1952, 2. cilt, sayfa 214. Vurgular bize ait. Kuşkusuz kendi çocukluğu sırasında annesiyle olan karşılıklı etkileşimi içinde kendisinden önceki kardeşlerinin ölmüş olduğunu biliyordu ve bu durumla ilişkili olarak kendisi ölümsüz addedilebilirdi. Bireyleşebilmek için kendisini annesinin boğuculuğundan kurtarmak istemiş olması gibi şimdi de toplumu bu hurafelerin nüfuzundan kurtarmak istiyordu. Mustafa Kemal'in Ankara'dan İnebolu'ya kadar uzanan ve yine başkentte son bulan bu gezisi 9 gün sürmüş olmakla birlikte, bu kısa zaman aralığında Türklerin dünyalarında önemli bir yere sahip pek çok geleneği parçalamayı başarmıştı. Ankara'ya girerken kendisini karşılayan kalabalık Mustafa Kemal'i şaşırttı. İnsanların hepsinin başında Panama şapkası vardı. O gün çekilen bir fotoğraf, şapkaların pek çoğunun sahiplerinin kafasına tam oturmadığını gösterir. Bunlar ya çok küçük ya da gereğinden büyüktür. Şimdi Ankara'da şapka takanların sayısı fes giyenlerin sayısını aşmıştı. Gazi uzun gezisi boyunca yaptığı konuşmaların ardından İslami geri kalmışlığın dışa vurumlarına karşı giriştiği savaşı pekiştirmek üzere bir dizi yasal düzenlemeye gitti. 2 Eylül'de resmi bir dinsel görevi olmayanların dini giysiler giymesi, 25 Kasım'da fes giyilmesi resmen yasaklandı. Şapka Türklerin ulusal başlığı haline gelecekti. Yine Kasım ayında tekke ve zaviyeler kapatıldı. Bunların mal varlığı hazineye aktarıldı. Ayrıca bunların dinsel törenler yapmaları da yasaklanmıştı. Dipnot 121. Günümüzde yalnızca yılın belirli bir zamanında, parantez genellikle Eylül ayında, Mevlevilerin Konya şehrinde bu tür bir tören yapmalarına izin verilmektedir. Tekke ve zaviyelerin zorla kapatılması önemli tepkilere yol açtı. Özellikle de doğunun muhafazakar bölgelerinde. Ne var ki hükümet hızla harekete geçerek bu huzursuzlukları bastırdı. Bu yasal düzenlemelerle birlikte Mustafa Kemal gerek kişisel gerekse ulusal açıdan batıl inançlara ve geçmişin mirasına karşı giriştiği savaşta dikkate değer bir başarı elde etmiş oldu. Geçmişin bıraktığı miras arasında Mustafa Kemal'in yasal bir düzenlemeye gitmediği bir olgu vardı. Mustafa Kemal belki de tekke ve zaviyelere karşı alınan yasal önlemlerin yarattığı kitlesel tepkiyi dikkate aldığı için peçe takılmasını yasal olarak yasaklama yoluna gitmedi. Bunun yerine yaptığı konuşmalarda peçe takılmasına sürekli karşı çıktı ve peçenin Türklerin toplumsal yaşamından kazınması için halkı ikna etmeye çalıştı. Hukuk sistemi eski yaşam tarzıyla daha yakından ilgili olmakla birlikte fes ya da peçe kadar göze batmayan bir diğer önemli olguydu. Osmanlı Türkiye'sinde iki temel hukuk sistemi vardı. Bunlardan biri bireyin devletle olan ilişkilerini düzenleyen idari hukuk, diğeri ise bireyin diğer bireylerle ve Tanrı'yla olan ilişkilerini düzenleyen dinsel hukuktu. Dinsel hukukun geleneksel olarak en güçlü olduğu alan, evlilik, boşanma, miras gibi konuları kapsayan medeni hukuk alanıydı. Osmanlı Parlamentosu 1917 yılında aile ilişkilerini yeniden düzenleyen görece liberal kimi yasalar çıkarmıştı. Mustafa Kemal ise dinsel hukukun Türk toplumu üzerindeki bütün etkilerini kazıyıp yok edecek bir hukuk devrimi tasarlıyordu. 1924 yılının Ağustos ayında Yunanlara karşı kazanılmış 30 Ağustos zaferinin yıl dönümü kutlamaları sırasında atağa geçti. Yaptığı bir konuşmada şunları dile getirdi. Medeniyetten bahsederken şunu da katiyetle beyan etmeliyim ki, medeniyetin esası, terakki ve kuvvetin temeli aile hayatıdır. Bu hayatta fenalık, muhakkak içtimai, iktisadi, siyasi aczi mucip olur. Aileyi teşkil eden kadın ve erkek unsurların hukuki tabiyelerine malik olmaları, aile vazifelerini idareye muktedir bulunmaları lazım gelendir. Parantez, Atatürk 1952, 2. cilt, sayfa 183. Burada babasının kısmetinin kötüye gitmesi ve giderek kendisinin annesinin yörüngesine sürüklenir durumda bulmasına bağlı olarak kendi ailesi içinde yaşanmış güçlüklerin bir izi görülebilir. Mustafa Kemal hukuk reformu görevini çalışmalarına Eylül 1924'te başlayan bir komisyona verdi. 5 Kasım 1925'te Ankara'da yeni kurulan hukuk fakültesinin açılış sırasında yaptığı konuşmada komisyon üyelerinin bir yılı bulan çalışmalarını övdü. Hukukçuların yüzyıllarca matbaanın Osmanlı İmparatorluğu'na girmesini nasıl önlemiş olduklarını kısaca anlattıktan sonra şunları söyledi. Bütün bu hadisat erbabı inkılabın en büyük fakat en sinsi hasmacağını, çürümüş hukuk ve onun bir derman müntesipleri olduğunu gösterir. Parantez, Atatürk 1952, 2. cilt, sayfa 243. 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Yasası model alınarak tamamlanan Türk Medeni Yasası mecliste kabul edildi. Yeni yasa Mustafa Kemal'in Latife'den boşanırken yapmış olduğu gibi evliliğin erkek tarafından tek yanlı olarak feshedilmesini engelliyordu. Hukuk reformu İtalya'dan alınan ceza yasasını ve Almanya'dan alınan iş yasasını da kapsıyordu. Mustafa Kemal'in Latife'den boşanması yeni medeni hukukun aile yaşamında öngördüğü değişiklikle bağdaşmıyor, onun boşanmasını kamuoyu önünde tartışmalı hale sokuyordu. Ne var ki Gazi yeni batılı yasaya tam destek verdi. Gerek Latife gerekse Mustafa Kemal boşanmalarının ardından birbirlerine karşı ağırbaşlı ve saygılı davrandılar. Latife 1975 yılında İstanbul'da ölünceye kadar gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Röportaj önerilerini kabul etmedi ve isminin sansasyon yaratacak herhangi bir olayda geçmesine izin vermedi. Buna karşılık olarak Mustafa Kemal de ona ve ailesine son derece saygılı davrandı. Mustafa Kemal yakın arkadaşlarıyla yemek masasındaki sohbetleri sırasında zaman zaman evlendiklerinde Latife'nin evin kraliçesi olduğunu söylüyordu. Bunu iki anlamlı bir ifade olarak kullanıyordu. Eş anlı olarak hem onun ülküleştirilmiş imgesini övüyor hem de onu alaya alıyordu. H. C. Armstrong'un Grey Wolf (parantez Bozkurt) adlı sansasyonel kitabı 1922 yılında yayımlandığında Gazi'nin İngilizceyi çok iyi bilen sekreterlerinden biri kitabı ona okumuştu. Sekreter Gazi'nin kitapta kendisinde içki düşkünü olarak söz edilmesine öfkeleneceğini ummuştu. Armstrong'un tanımlaması temelsiz değildi kuşkusuz. Ancak Armstrong alışkanlıkları her ne olursa olsun olağanüstü başarıların altına imza atmış böyle bir adama yönelik basit yüzeysel bir yaklaşım içindeydi. Yazarın kendisini içki düşkünü bir insan olarak göstermesi Mustafa Kemal'de öfke ya da güceniklik yaratmadı. Aslan yürekli örneğinde olduğu gibi insanlarla hayvanların kimi özellikleri dolayısıyla sık sık karşılaştırmaya tabi tutulduklarını belirterek kitapta kendisinin bir kurda benzetilmesine aldırmadığını söyledi. Bununla birlikte Mustafa Kemal'in Armstrong'un kendisinin Latife ile yaşadıkları müşterek hayatın ayrıntılarını öğrenmek için Latife ile ilişkiye geçmiş olabileceğinden kuşku duyduğu bilinir. Gazi Latife'den boşandıktan sonra hiçbir zaman yeniden evlenmedi. Fakat bir dizi kızı evlat edinmiş olduğu için ev hayatı karşı cinsten insanlardan uzak değildi. Dipnot 122. Onun evlatlık kız çocukları edinmesinin ardında yatan psikolojik motivasyonu aşağıda inceleyeceğiz. Zübeyde'nin hayatta olduğu sıralar evlat edindiği Abdurrahim, Mustafa Kemal'in ev yaşamına bu şekilde katılmış olan yegane erkek çocuktu. Fakat Mustafa Kemal, Zübeyde'ye Afife adında 6 yaşında bir kız çocuğu da getirmiş, kız evleninceye kadar İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamıştı. Ardından Cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında art arda küçük kızları evlat edindi. Zamanla başarılı bir askeri pilot olan Sabiha, parantez Gökçen de bunlar arasındaydı. Sabiha Gökçen 1974 yılı Aralık ayında Doktor Volkan'la kendi evinde bir görüşme yaptı. Kendisini Mustafa Kemal tarafından nasıl evlat edinildiğini, Mustafa Kemal'in evindeki yaşamı ayrıntılarıyla anlattı. Bursa'da doğmuş olan Sabiha, Mustafa Kemal'le ilk karşılaştığında 12 yaşında öksüz bir kız çocuğuydu ve Bursa'da ağabeyinin ailesinin yanında yaşıyordu. Savaş nedeniyle okul yaşamı sona ermiş, ağabeyi askere gidince annesiyle birlikte bir evde yalnız başlarına yaşamaya başlamışlardı. Bir süre sonra annesi ölmüş, ağabeyi askerden dönmüştü. Ağabeyi kendisine iyi davranıyordu ancak Sabiha ona yük olduğunu düşünüyor ve yatılı bir okula gitmeyi istiyordu. Mustafa Kemal 1925 yılında Bursa'yı ziyaret ettiği sıra Sabiha'nın ağabeyinin evine yakın bir evde kaldı. Sabiha bu büyük adamı görebilmek için onun kaldığı evin bahçesine atlama cüretkarlığını göstermiş. Mustafa Kemal bahçede göründüğü an heyecanla ona doğru koşmaya başlamış ve muhafızlar tarafından durdurulmuştu. Gazi onu görmüş, eliyle yanına çağırmıştı. Sabiha başlangıçta heyecanından konuşamamıştı. Fakat Mustafa Kemal her zaman insanları, özellikle gençleri rahatlatır, heyecanını yatıştırırdı. Heyecanını hemen o an yenen Sabiha, onunla sanki bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi rahat konuşmaya başlamıştı. Gazi ona kim olduğunu, neden kendisini görmek istediğini sormuştu. Sabiha ona ailesinden ve okula gitmek istediğinden söz etmişti. Sabiha kendine yeni anne ve baba arayışı içinde olan ergenlik çağında bir çocuktu ve hem psikolojik hem de çevresel faktörler Mustafa Kemal'e bunlardan söz etmesi için uygun bir ortam sağlıyordu. Sabiha'yı çok sevimli bulan Gazi, onu kendi kızı olarak gelip kendisiyle yaşamak isteyip istemediğini sormuş, onu okula göndereceğini söylemişti. Sabiha, karşılık olarak ilkin hemen evden oraya gelmesi istenen, ağabeyinden izin alması gerektiğini söylemişti. Bayan Gökçen, Doktor Volkan'la yıllar sonra yaptığı söyleşiler sırasında, Mustafa Kemal'in onun geleceğini kendi elleriyle biçimlendirme isteğinin daha ilk karşılaşmalarında açıkça hissedilir olduğunu söylemiştir. Yaşamda birisine karşı hemen o anda hissedilen yaratıcı, anacıl bir duygu. Sabiha'nın ailesi kendisine istediği zaman eve gelip kendilerini görebileceğini, bundan memnuniyet duyacaklarını, fakat böyle büyük bir adamın kızı olmanın kendilerinin de paylaştıkları bir şeref olacağını söylemişti. Sabiha'nın Cinderella öyküsü hemen ertesi sabah başladı. Küçük Sabiha, Mustafa Kemal'in yurt gezisine katılan ekibin bir parçası olarak yolculuğa katıldı. Uzun bir yolculuktan sonra ekip İzmir'e vardığında şehirdeki mağazalardan Sabiha'ya yeni elbiseler alındı ve bundan bir ay kadar sonra Sabiha Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bahçesindeki Çankaya İlkokulu'na kayıt oldu. Dipnot 123. Okul, Mustafa Kemal'in evlat edindiği çocuklarla Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde çalışanların ya da civarda oturan insanların çocukları için açılmıştı. Aralarında Mustafa Kemal'in evlat edindiği çocukların da bulunduğu bu okulda çoğu seçkin ailelerin çocuğu olan 20'ye yakın öğrenci vardı ve bütün çocuklar bir tek öğretmenin sorumluluğu altındaydılar. Bayan Gökçen ilk öğretmenlerinin, zaten yaşları ilkokul çağının üzerinde olan öğrencilerle sık sık oyunlar oynayan genç bir bayan olduğunu hatırlar. Bir gün Mustafa Kemal neler öğrendiklerini yoklamak için çocuklara sorular sorar. Fakat onlardan umduğu karşılıkları alamaz. Hemen genç öğretmeni orta yaşlarda bir öğretmenle değiştirir. Çok geçmeden kızlar isyan ederler. Sabiha ile Mustafa Kemal'in bir diğer evlatlık çocuğu Zehra dersten atılır ve ağlayarak Gazi'ye giderler. Gazi yeni öğretmenle görüştükten sonra kızlara tatlı ama kararlı bir yoldan öğretmene saygı göstermelerini ve ona itaat etmelerini söyler. Bayan Gökçen, Gazi'nin kızlarına hem annelik hem babalık yaptığından, çizmeyi aştıklarında bile sert cezalara başvurmak yerine kendileriyle tatlı ama kararlı bir üslupla konuşmayı yeğlediğinden söz eder. Mustafa Kemal, pek çok anne baba gibi özellikle din öğretmenlerine karşı ne denli isyankar bir öğrenci olduğunu ve bir gün onlardan biri tarafından çok sert bir biçimde cezalandırıldığını unutmayı yeğleyerek kızlarına kendisinin öğretmenlerini her zaman sayıp sevmiş olduğunu anlatıyordu. Mustafa Kemal'in evlat edindiği kızlardan bir diğeri, Konya'ya yaptığı bir gezi sırasında karşılaşmış olduğu Rukiye'ydi. Sonraları bir jandarma subayı ile evlenen Rukiye'yi o eğitip okutmuştu. Gazi Sabiha'yı evlat edindiği yıl bir başka kız çocuğu daha edinmişti. Bu Latife'nin yerini alan Afet isminde 18 yaşında genç bir kadındı. Bir ilkokul öğretmeni olan Afet yalnızca bir eş vekili olmakla kalmamış, sonraki yıllarda onun entelektüel bir uzantısı haline gelmiş, daha sonraları bir üniversitede tarih profesörlüğüne kadar yükselmişti. Afet, Mustafa Kemal'in akşam yemeği sofrasındaki geleneksel toplantı ve sohbetlere katılmakla yetinmemiş, fakat ayrıca bu toplantı ve söyleşilerde konuşulanları not almıştı. Onun bu yazıları Gazi'nin faaliyetleri ve düşünüş tarzlarının ayrıntılı olarak öğrenilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağıdır. Dipnot 124. Afet İnan, Atatürk'le olan pek çok anısını kaleme almanın yanı sıra diğer konularda da yazılar yazmıştır. Onun 1930 ile 1956 yılları arasında kaleme aldığı yazıların bir listesi için bakınız Afet İnan 1958 sayfa 176-80. Ayrıca 1968'de Türkiye'deki kadın hareketinin tarihi üzerine bir yazı yazmıştır. 1927 yılı Haziran'ında Mustafa Kemal Bağımsızlık Savaşı'nın sona erişinden sonra ilk kez İstanbul'a gitti. Burada Yüksek Öğretmen Okulu'ndan gelen 3 öğrenci tarafından ziyaret edildi. Bunlardan biri Gazi'nin kızı olmasını önerdiği 18 yaşında mavi gözlü sarışın bir öğrenci olan Nebile idi. Nebile kısa bir tereddüt sonrası Gazi'nin önerisini kabul etti ve Çankaya'ya gitti. Afet Avrupa'ya okumaya gittiği zaman bir diğer genç kız Sabriye'yi evlat edindi. Sabriye hukuk fakültesine gitti ve hakim oldu. Sonraları Mustafa Kemal'in denizde dolaştığı yatın kaptanının kız kardeşi olan Bülent, Gazi'nin çocuklarına eklendi. Gazi, yaşamın son yıllarında ilgisinin merkezine yerleşecek olan Ülkü isminde küçük bir kız çocuğu evlat edindi. Gazi'nin bu genç kadınlardan bazılarıyla cinsel yakınlık kurduğu iddialarının doğruluğu ya da yanlışlığı hiçbir zaman saptanamamıştır. Bilinen şu ki Mustafa Kemal bütün bu genç kadınları değişime uğratmaya, onları batılılaştırmaya yoğun bir ilgi duyuyordu. Fakat söz konusu ilgi ayrıca bütün Türk kadınlarına yönelikti. Kadınları eski kısıtlayıcı toplumun boyunduruğundan kurtaracak yasal düzenlemeleri gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda onların toplumsal rollerini köklü bir dönüşüme uğratmak için çaba gösterdi. Bununla birlikte bu alanda kaydedilen ilerlemenin kolayca gerçekleştirildiği söylenemezdi. Aydemir, parantez, 1969, 3. cilt, sayfa 261-62, Ankara'da verilen ilk balo ile ilgili bir olay anlatır. Baloya yalnızca 3 Türk kadını geldiği için baloya gece kulüplerinden kızların da getirilmesi zorunlu olmuştu. Bu kızların salona alınması diğer 3 kadını gücendirmişti ve kadınlar balodan ayrılmaya karar vermişlerdi. Fakat kadınların gitmesine fırsat verilmemiş, kulüplerden gelen kızlar geri gönderilmişlerdi. Mustafa Kemal kadınlarla erkeklerin herkesin önünde birlikte dans edebileceklerini bütün ulusa göstermeye kararlıydı. Kadınlardan birini dansa kaldırdı ve balo başladı. Ancak zemin öylesine cilalanmıştı ki dansa kalkan ilk gruptan bir çift kayarak yere düştüler. Ve böylece Gazi'nin bu konudaki toplumsal değişim girişimine komik bir hava vermiş oldular. Ancak her ne olursa olsun sonuç olarak balo Mustafa Kemal'in bu alandaki ilk başarılı girişimi oldu. Ankara'nın toplumsal yaşamına yeni bir soluk getirmeye yönelik çabalar Gazi'nin zamanının küçük bir parçasını işgal ediyordu. Gazi çalışmalarını kırsal kesimin kalkındırılması hedefi üzerinde yoğunlaştırmaya devam etti. Orman idaresini geliştirdi. Şehrin eteklerinde kendi model çiftliğini kurdu. Çok geçmeden zamanının önemli bir bölümünü bu çiftlikte geçirmeye başladı. Onun başında bir Panama şapkasıyla traktör üzerinde görüntülenmiş fotoğrafı her yerde görülür oldu. Bu fotoğraf, ulusu dönüştürme kavgası verilirken gavurların şapkasının giyilebileceğine, onların makinelerinin kullanılabileceğine işaret ediyordu. Ardı arkası kesilmeyen gezilere çıktı. Reformlarını daha iyi anlatabilmek için halkın arasına girdi. 7 Mayıs 1927'de yaptığı böyle bir gezi sırasında deneysel bir çiftliği teftiş ettiği Akdeniz kıyılarındaki Silifke'ye kadar gitti. Nereye giderse gitsin, gittiği her yerde şapkalarıyla ya da kendilerini ayırt eden diğer simgelerle onu bekleyen taraftarları ve hayranları tarafından karşılandı. Kadınlar erkeklerle yan yanaydılar. Okul çocukları onu karşılamaya koşuyor, bazıları kürsüye çıkarak uygarlık, batılılaşma, reform üzerine şiirler okuyorlardı. Silifke'den Ankara'ya dönüş yolunda İzmir üzerinden Bursa'ya gitti. İzmir'e varmazdan önce aldığı bir telgraf, kendisine yönelik bir suikast planının açığa çıkarıldığını, sözde suikastçının yakalanmış olduğunu bildiriyordu.